Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenler. Bugün Sesli Dergi'de Altın Oluk Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Mülakatın başlığı şöyle: merhum Ali Kaplan abiyle vefatından önce yapılan sohbet, zikrullah kalbin ilacıdır. Seher, seher, seher. Evet, bu mülakatı gerçekleştiren Selman Tan. Evet, mülakata hemen başlayalım. Merhum Ali Kaplan abimizi 31 Aralık 2012 tarihinde Rabbine uğurladık. Kayseri'nin çınarıydı. Küçüğünden büyüğüne, fakirinden zenginine, en garibinden devletin en yetkilisine kadar herkesin dert ortağıydı. Sevenlerin istişare merciydi. Herhalde Ali abiden kırılıp incinen kimse olmamıştır. Her zaman teenniliydi. Etrafındakiler sert bir sözünü değil, belki sert bir bakışını bile görmemişlerdir. Yüzünden gülümsemesi hiç eksik olmazdı. İpek gibi bir gönül insanıydı. Gönüller fethederdi. Sohbetimizde kendisi şöyle diyordu: kullukta güzel ahlak üzere olmak kadar büyük nimet yoktur. Tanıyanları olarak işte biz onun bu güzel ahlakına şehadet ederiz. Kendi ifadesiyle ümmiydi ama irfan ehli zatların en güzel örneklerinden biri olan bir Allah dostuydu. Allah gani gani rahmet eylesin. Sohbetimizin sonunda yaptığı duayla bizleri cem eylesin. 2007 yılında Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerindeki bağ evinde Murat Karaman, Mehmet Emin Okur ve Şerif Ali Kahya Beylerle birlikte yaptığımız sohbeti sizlere takdim ediyoruz. Efendim, doğumunuzdan itibaren hayat hikayenizle başlayalım inşallah. 1933 yılında Kayseri'nin Erkilet nahiyesi Emmiler köyünde dünyaya gelmişim. Babam pazarlarda manifatura işi yapardı. Hafızdı. Ben 7 yaşındayken vefat etti. Yetim büyüdüm. İki kız kardeşim ve annemle birlikte Kayseri'ye geldik. İmkansızlıklar çok olduğundan 14 yaşında Sümer Bez Fabrikası'na girdim. Askerliğe kadar orada çalıştım. Askerden döndükten sonra yine bir müddet orada çalıştım. Sonra fabrika bizi Hollanda'ya gönderdi. Çok iyi bir iplik, tekstil işçisiydim. Müdürler beni severlerdi fakat ben sevemedim oraları. Bir gün bir Hollandalı önümde yemek yiyerek gidiyordu. Yediği ekmeğin kalanını top gibi tekmeleyip kenara atınca ben buralarda kalamam dedim. Beni bırakmayacaklarını biliyordum. Arkadaşlarıma, müdür beye bu Ali'yi göndermezseniz hepimiz buradan götürüp gidecek deyin dedim. Oradan ancak o şekilde kurtulacağımı biliyordum. Hakikaten de öyle oldu. Dönünce Allah bir dükkan açmayı nasip etti. Halıcılık işleri yaparak bugünlere kadar geldik. Manevi yolla buluşmanız nasıl oldu? İntisaptan önce dükkan komşularım eli boyalı abileri, Halit abileri görür, hallerine imrenirdim. Onlara ben de sizin bu yolunuza girmek istiyorum dedim. Fakiri Hacı Şaban Efendi'ye götürdüler. Hacı Şaban Efendi istihare verdi. Fakat o gece sabaha kadar uyuyamadım ki rüya göreyim. Ertesi gün Hacı Şaban Efendi'ye gidip durumu anlattım. O da manevi dersimi verdi. İlk dersimde zikri 500 adet fazla vermişti. Halit abi, sana zikri herkesten fazla verdi, niyeyse demişti. Bir müddet sonra İstanbul'a Sami Efendimiz'i görmeye gittim. İki kişiydik. Teker teker içeri alındık. Sami Efendi beni görünce koynundan bir defter çıkardı. İsmimi, cismimi, ne iş gördüğümü teker teker yazdı. Böylelikle tarikat-ı aliyeye girmiş oldum. Efendim, intisap edince kendinizde bir değişiklik oldu mu? Tamamen hayatım değişti. Selman Efendi, itimat et görüşüm, bakışım değişti. İçime bir aşk, muhabbet doldu. Hakikaten insan manevi bir aşı olunca tamamen değişiyormuş. Gençlik yıllarımda peder de olmadığı için biraz delikanlı yaşadım. Ama dersi alınca etrafımdaki her şey değişti. Çevrem anlamadığı için başı büyüdü, zengin oldu gibi şeyler söylediler. Ama gel hakikati bir de bana sor. Hayatımda ne yaşadıysam tarikat-ı aliyeye adım attıktan sonradır. Onun evveliyatını ömürden saymıyorum. Eskiden Bağdat'ta intisaptan sonra ne kadar yaşadıysa mezar taşına yaş olarak o müddet yazılırmış. Malumunuz İmam-ı Azam Efendimiz bile kendisi için son 2 sene olmasaydı Numan helakteydi buyuruyorlar. İlk ders aldığım zamanlarda kendi kendime senin gibi derviş olur mu diye kızdığım bir günün gecesinde rüyamda bir demir yolu gördüm. Önde bir zat görünüyordu. Gerisinde ise rayların üstünde hep ihvan vardı. Ben de bir boşluk bulup araya girdim. O zat hepimizi çekerek menzili maksuda götürdü gitti. Sabah uyanınca dedim ki, demek ki benim gibi kötürümler de var işin içinde. Hakikaten Allah bizleri bu yoldan ve kervandan ayırmasın. Hacı Şaban Efendi'nin vefatından sonra Kayseri'ye 9 sene vazifeli verilmedi. Ders almaya, kontrole İstanbul'a Musa Efendimiz'e gidilirdi. 9 sene sonra Umre'ye gittiğimde Musa Efendimiz fakiri çağırdılar ama ben niye çağrıldığımı bilmiyorum. Tevdi edecekleri vazife hayalimden bile geçmemişti. Adana'dan Faruk Efendi ile ikimize birlikte vazife vermiş oldular. Hacı Şaban Efendi nasıl biriydi Ali abi? Büyük bir veliydi. Çok mübarek bir zattı. Sami Efendimiz Hacı Şaban Efendi'den şeriat hiç incinmedi buyurmuşlardır. Sükutiydi. Etrafını hep haliyle irşad etmiştir. Sevgiden, saygıdan başımı kaldırıp yüzüne bakamazdım. Şaban Efendi'nin vefatından 9 sene sonra vazife fakire tevdi edileceği sırada o gece Şaban Efendi validemizin rüyasına gelmiş ve hanımına "Pardesümü götürüp Ali Efendi'ye verin." demiş. Pardesüyü getirip teslim ettiler. Hala onu saklarım. Bunları söylerken yanlış anlaşılmasın. Nefsimle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Allah hiçbirimizi nefsiyle baş başa koymasın. Bilelim ki kişiye nefsinin yapacağı kötülüğü hiç kimse yapamaz. Sami Efendimiz, ahlakın neredeyse dersin oradadır buyururlardı. Dersin ilerlerde olup sen nefsi emmarelik işler yapıyorsan, ulaştığını düşündüğün derste de alakan yok demektir. İnsanlar arasında sıkıntı genelde kendinde varlık duygusuyla başlıyor. Biri kendinde benlik görüyor, yaptığı her şeyi herkesten üstün görüyor. Böyle bir fikirde olduğu zamansa hasede çok kolay düşülüyor. Arkasında da dedikodu, gıybet, fitne, kötü söz, çorap söküğü gibi geliyor. Ben Allah-u Zülcelal'e hep iltica ederim. Beni böyle kötü hallerden muhafaza buyursun diye. Kullukta güzel ahlak üzere olmak kadar büyük nimet yoktur. Efendim, buradaki arkadaşların hepsinin sizinle hac yolculuğu oldu. Sizin hac yolculuğuna ayrı bir iştiyakınız var. O mübarek beldelere çok muhabbet ve hasret duyuyorsunuz. O yolculuklarınızdan bahsetseniz. Elhamdülillah, hacca erken başladım. İlk haccımda 32 yaşındaydım. Otobüste fakiri gören hacılar o zamanın anlayışıyla "Bu genç böyle bir yaşta hacca gidiyor, bu nasıl tutacak acaba?" diye dizlerine vuruyorlardı. Onları görmedim diyen dünyada bir şey gördüm demesin. Hakikaten ne istifade ettiysem hac yolculuklarında ettim. Medine-i Münevvere'ye ayak bastığımda herkesle ve her şeyle irtibatımı keserim. Bizim Türklerin kötü bir alışkanlığı vardır. Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Haram'da oturur, dünya işlerinden, tarladan, evden konuşurlar. Orası bunlarla vakit geçirecek yer değildir. Üstelik edebe çok riayetkar davranmak gerekir. Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımız gözünü Beytullah'tan ayırmazdı. Çok dikkat ettim, gözünü bir saniye bile ayırmazdı. Orada yapılan ibadetlerde devamlı dikkatli olmanın neticesinde çok hediyeler olur. Ama uyanık olmak şartıyla. Kayseri'de bir Emin Efendi vardı. Çok güzel mektubat okurdu. Ben de imkan oldukça derslerine katılırdım. Kendisi bizzat bana anlattı. Bir gün Mescid-i Haram'da Sami Efendi Hazretlerinden ders istedim. Yüzü Beytullah'a dönük olarak oturuyordu. Bana, Emin Efendi ne dersi istiyorsun? İşte ders deyip eliyle Beytullah'ı gösterdi. O işaret üzerine dönüp Beytullah'a baktım ki, Beytullah nur halesi içinde bir ucu arşa bağlı, bir ucuysa yerin dibine, arzın merkezine bağlı vaziyetteydi. O anda Allah diye bağırıp kendimden geçip bayılmışım. Kendime geldiğimde baktım ki Sami Efendi yoktu. Demek ki Sami Efendi Hazretleri kendi gördüklerini ve halini ona aksettirmişler. Kabe-i Muazzama'nın örtüsüne yapışıp hep dua ederdim. Gadasını aldığım senden ne han ne de hamam istiyoruz. Bizi buralarda mahrum bırakma derdim. Ashab-ı Suffe'de otururken de kılı kıpırdamazdı. Saatlerce iki diz üstünde otururdu. Kardeşlerim, kainat sahipsiz değil. Size şunu söyleyeyim. Mescid-i Nebevi'deki Peygamber Efendimiz'in kabrinin bulunduğu parmaklıklar var ya, işte orası inanın ki Allah'ın mahkeme salonudur. Fakir gözlerimle gördüm. Kainat sahipsiz değil. Maneviyat alemi boşa dönmez. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Orada Sudanlı Tayfur Efendi isimli bir zat vardı. Peygamber Efendimiz'in davetiyle Medine'ye hicret etmişti. Geldiği zaman da Peygamber Efendimiz sırtını sıvazlayarak takdir etmişler. O zat, Ashab-ı Suffe'de Sami Efendimiz'i gördükten sonra Kadiri Şeyhliğini bırakıp Sami Efendi'ye mürit olmuştu. Ramazan'da itikafa girer, her gün bir hatim iner, 30 günde 30 hatim inerdi. İmrenirdim. Sami Efendimiz'e rabıtası çok kuvvetliydi. Rabıtadan kasıt nedir efendim? Müridin mürşidine muhabbet duyması, muhabbette fani olmasıdır. Kulluğu onun gibi yaşamaya çalışmasıdır. Sevgi bağıdır. Efendim, zikrullahla ilgili ne söylemek istersiniz? Zikrullah çok büyük bir ibadettir. Fütühata dair birçok kapıyı açacak olan anahtar zikrullah'tır. Selman Efendi, Rabbime şükürler olsun ki 40 küsur yıllık intisabımda bir gün bile dersimi sabah namazına bırakmadım. Çok erken kalkardım. Arkadaşları hep telefonla teheccüde kaldırırdım. Hatta sabah namazını kılınca gündüz dersimiz olan Kadiri dersini de yapıp bitirir, ondan sonra rahatlardım. Daha sonra gündüz rahatça zikirle meşgul olurdum. İşim müsait olduğu zamanlar Cami-i Kebir'e gider, merdivenin altına girer, saatlerce zikre devam ederdim. İbadetimizi, halimizi Allah gözümüze göstermesin. Kalp zikriniz 1000 adetse bir gün 5000 adet çekip deneyin. Mutlaka kendinizdeki değişikliği görürsünüz. Letaiflerin merkezi kalptir. Kalp kuvvetli olursa her tarafı uyarır. Kalp sükût ederse her taraf sükût eder. İnsan vücudundan 7 letaif, 360 damar var. Zikre devam ettikçe letaifler çalışır. Onlar çalıştıkça zikir damarlara sonra cesede sirayet eder. Bu sirayet vücudu kaplayınca Peygamber Efendimizin buyurduğu "Gözüm uyur ama kalbim uyumaz" sırrını yakalamaya başlarsın. Mühim olan hal olarak cesedin Allah'tan gafil olmamasıdır. İşte zikrullah bunu temin eder. Allahu Zülcelal buyuruyor ki, öyle kullarım vardır ki beni zikretmekten, benden rızık istemeye fırsat bulamazlar. Ben onlara daha fazlasını verir, işlerini de idare ederim. Zikre devam ettikçe kalp nurlanır, ve kalpten kötülük zail olmaya başlar. Nur kalpten vücuda yayılır. Nur ete kemiğe işlediği zamansa işte o beden nur olur ve o bedeni toprak yiyemez. Zikrullah letaiflerdeyken insan coşar. Aşk, feyz kuvvetli olur. Zikre karşı daha iştiyaklı olunur. Ama zikir cesede intikal ettikten sonra o hal söner. Eski şey kalmayınca bize, ben de eski hal kalmadı diye müracaat edilir. Aslında cesede geçince coşma hali devam ederse o nakısadır. Zikir damarlardan bütün vücuda yayılırken sekinet hali yani sakinleşme durumu oluyorsa bu hal en güzel haldir. Nefyü ispat çok mühim bir derstir. İyilik yapılırsa tek başına bütün vücut ülkesini gafletten uzaklaştırıp sükunete ulaştırır. Mürit kendisini dinleyip gaflete düştüğünü ve cesette zikrin etkisini azaldığını hissettiği zaman nefyü ispata ağırlık vermelidir. Adetten ziyade hakkıyla huzurlu olarak yapılırsa bütün vücudun işini bitirir. Nefyü ispat nasıl yapılır efendim? Nefes hapsedilip kendimize dahil olmak üzere Allah'tan başka hiçbir şey yoktur düşüncesiyle La ilahe illallah zikrini başımızın üzerinden alıp sağ omuzumuza, oradan da kalbimize 3 hamlede indirerek nefesin yettiği kadar yapılan zikirdir. Kalp dağınıklığının ilacı nedir? Zikre devam etmek. Pir Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor. Bir kalpte Allah'ın zikri bulunduğu müddetçe şeytan oraya burnunu sokamaz. Şeytanın burnunu kalbimize sokturmamak lazımdır. Efendim, insana vesvese gelebiliyor veya nefsin hücumundan kurtulamıyor. O zaman ne yapmak lazımdır? Yine tedavisi zikirdir. Bol zikir her şeyi yıkar, temizler. Vesvese bazılarına o kadar çok gelir ki isyan edecek hale gelir. Bazen de mürid hangi halde bulunursa bulunsun, havatır eksik olmaz. Bunların şeytandan olduğunu bilmek ve zikre devam etmek lazımdır. Nefsi mutmainne de olup her şeyi güzel gören ve kötülük düşünmeyen insana da havatır gelir. Mürşid-i Kamil'e bile gelir. Fakat onlar düşmanı tanıdıkları için çabuk kurtulurlar. Hepimiz şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Allahu Teala bizden eûzü ile bunu istiyor. Vesvese ve havatırda Felak ve Nas surelerinin de çok faydası olur. Efendim, manevi yoldan istifade etmek için neleri tavsiye edersiniz? Nevşehirli Hüseyin abiye Nevşehir vazifesi verildikten sonra Beytullah da yanıma geldi ve bana Ali abi nelere dikkat edeyim dedi. Ben de kendisine dilimi gösterdim. Ayrıca sehere dikkat edilmeden yol açılmaz. Maneviyatta ilerlenmez. Seher, seher, seher. Kayseri'de Hakkı abi vardı. Sami Efendimizin cübbelerini dikerdi. Bir gün Sami Efendimiz'e efendim dua edin de bu yoldan istifade edelim demiş. Sami Efendi, Hakkı Efendi, seheri olalım buyurmuşlar. Hakikaten her tecelliyat seherlerde olur. Bir kimse seherde kalkıp virdini yapamaz ve sabah namazının hemen arkasından dersini yaparsa seherde yapmış gibi ecre sahip olabilir. Ama tecelliyattan istifade edemez. Muhabbetle Rabbisini zikreden kimse yol alır Allah'ın izniyle. Yani çok çalışma olmadan olmaz. Musa Topbaş Hoca Efendi ile birlikte yaşadığınız hatıralardan bahseder misiniz? Musa Efendi'yi intisabımın ilk yıllarında İstanbul'da gördüm. O zamanlar vazifesi yoktu ama ilk görüşümde sevmiştim. Sami Efendi ve Musa Efendi her sene hacca gelirlerdi. Türkiye'den çok o haçlarda onlarla beraber oldum. Ne öğrendiysem Musa Efendi'den öğrendim. Medine'de muhtelif seneler Musa Efendimizin hizmetinde bulundum. O zaman Ali Ulvi Kurucu Bey'in evinde oturuyordu. Bazı sene 4 ay, bazı sene 2 ay kalırlardı. 4 ay boyunca 4 cümle sarf etmemişimdir. Hep sükutla hizmet ederdim. Sami Efendi Hazretleri hep sükutiydi. Tek kelime söylemeye çekinirdik. Bir keresinde Musa Efendi bana, "Anneniz sağ mı Ali Efendi?" demişti. Ben de, "Annem sağ ama babam vefat etti efendim," demiştim. Fazladan söylediğim o ifadeden hala utanırım. Sami Efendimiz'den kabiliyetim varsa, basiretim varsa alırdım. Musa Efendimiz ise yarı kapalı, yarı açıktı. Osman Efendimiz ise tam bu devrin ihtiyacı olan mürşittir. Onun gayesi hizmet ve dünyanın dört bir tarafına tebliğle insan yetiştirmek. Allah yapa yaptıra, yokluğa bürünmüş hiçbir şeyi kendisine mal etmiyor. Allah varlığa düşürmesin. Varım diye iddiada bulunuyorsan, bilesin ki aslında hiçbir yerde yoksun. İnsanı vartıya düşüren benliktir. Benliği olanlar çoğunlukla benliklerinin olmadığını iddia ederler. Benlikten Allah'a sığınırız. Musa Efendimiz de Medine'de beraberiz. Bana filan zatı eve gönderir misin dediler. Ben de o zatı değil de camcı Ömer abiyi göndermişim. Ömer abi üstadımızın kapısını çalmış. Efendim beni istemişsiniz demiş. Üstadımız hiçbir şey belli etmeden devlethaneye kabul edip halatır sormuş. İkramda bulunmuş, ayrıca bir vazife vererek göndermiş. Akşam ashab-ı suffaya gelince bana, Ali Bey yanlış adamı göndermişsiniz dedi. O anda dünya başıma dar geldi. Seher vakti Ravza'ya gider, kapı açılınca üstadımızın seccadesini serer beklerdim. O gece o da uyuyamamış, mutadı olmayan erken saatte geldiler. Kapıdan içeri ikimiz birlikte girdik. Müteessir olduğum için gönlümü almışlardı. Hiç unutmam, ikamem yani Arabistan'daki oturumum yandığı zaman da içim yanıyor, duramayıp ağlıyordum. Ağlamayın Ali Bey diyerek bir anne şefkatiyle davranır gibi mendillerini çıkarıp dizime koymuşlardı. Fakat baktım kendisi de benimle birlikte ağlıyordu. Çok şefkatliydi. Tepeden tırnağa merhametti. 1979 yılıydı. O sene hacca Türkiye'den çok gelen yoktu. Mescid-i Haram'da veda tavafı için Musa Efendimiz'i bekliyordum. 5 kişi geldiler. Ali Bey yalnız mısınız? Buyurdular. Evet efendim dedim. Tavafı yaptınız mı? Diye sordular. Sizi bekledim dedim. Birlikte tavafımızı yaptık ama hayatımda üstadımızla yaptığım en hızlı tavaftı. Sonra arabaya kadar belki 4-5 defa siz ne zaman ayrılıyorsunuz diye sordular. Allah'ın bildirmesiyle biliyorlar kuzum. Ben de sizi yolcu ettikten hemen sonra efendim dedim ve sonrasında valizimi alıp Medine'ye gitmek için otobüse bindim. Eşyamı otele bırakıp Mescid-i Nebevi'ye gittim ki her taraf asker kaynıyor. 5 defa kontrolden sonra içeri girebildim. Meğer biz Mekke'den ayrıldıktan sonra meşhur Kabe baskını başlamış. Çatışmalardan 17 gün boyunca Beytullah'ta namaz kılınamadı. Olaylar bittikten sonra Mekke'ye umreye gittim. Bütün minareler simsiyahtı. Bütün direkler, duvarlar kurşun yarasından kevgire dönmüştü. Bir karışlık boşluk yoktu. Kabe'de ayaklanma başlayınca 3 kapıdan tanklar içeri girmiş. O sırada haremin içinde kalanlar dışarı çıkamayıp bodruma kaçmışlar. Yüzlerce insan içeri basılan sudan, verilen elektrikten, zehirli gazdan ölmüşler. Her tarafta kokusu vardı. Sonrasında Beytullah'ı teslim aldılar ama 67 kişiyi de idam ettiler. Son olarak ne söylemek istersiniz Ali abi? Bu zamanın Müslümanı da, ihvanı da ateşin üstünde yaşar gibi zor bir durumdadır. Belki zamanın zorluğundan kimse yapması gerekeni yapamıyor. Biz kimseye bir şey demiyoruz, kendimize diyoruz. Çünkü bu yolla bizler herkesten çok şey biliyoruz. Allah bizleri mesul duruma düşürmesin. Bu büyük yol bizlere nasip olmuş. Şükründen aciziz. O gün alnımız ak ola. En acı şey ahiret mahrumiyetidir. Allah ahirette ayırmasın. Efendimiz üzüntüsünden süzülmüş ashabına seni üzen şey nedir diye soruyor. O da ahirette sizden ayrı kalma korkusudur deyince Efendimiz üzülme kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyorlar. İnşallah buna güveniyoruz. Hayatımda ihvan vardı. Kardeşlerime muhabbet vardı. Başka bir şey yoktu. Kurban olduğum Allah hepimizi üstadlarımızla birlikte Peygamberimizin sancağı altında cem eylesin. Canımdan çok sevdiğim kardeşlerim vasiyetim saysınlar. Rabıtalı olarak zikrullah'a çok devam etsinler. Çok razı oldum. Allah da sizlerden razı olsun kuzum. Subhaneke Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Kıymetli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin 2016 Ocak sayısından bir mülakatı paylaştık sizinle bugün programımızda. Mülakatı Selman Tan gerçekleştirmiş merhum Ali Kaplan abiyle ve Zikrullah Kalbin İlacıdır, Seher, Seher, Seher başlığını taşıyordu bu mülakat. Değerli dinleyenler, bizler de bir kez daha merhum Ali Kaplan abiye Allah'tan rahmet dileyelim ve bugünkü programımızı da bu şekilde kapatmış olalım. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.